Lucien, Can Dündar, 15. ayrım. Bu cendereden kendimi kurtarmaya boş yere uğraşıyorum. Abdülhak Hamit müdahale etmeden merakla bize bakıyor. Tekrarlıyorum, bırakın beni. Yakalanan kolumdan onu olanca kuvvetimle sarsıyorum ve işte güzel genç adam benden çözülerek, dalından ayrılan olmuş bir meyve gibi boylu boyunca ayaklarıma seriliyor. Kilitlenmiş avucunda, elbisemin söküp kopardığı kolunu görüyorum. O yukarı dikilmiş gözler, o dudaklardaki pembe köpük, bu genç vücuttur. Tepeden tırnağa kadar dolaştığını gördüğüm o dehşet verici titreme. Sonra o taş hareketsizliği. Çılgın gibi odama koşuyor, kaçıyorum. Ayaklarım kanatlanmış. Merdivende ansızan duruş. Ya Abdülhak Hamit? Tekrar geri geliyorum. Orada bıraktığım yerde koltuğunda dimdik oturmuş, hareketsiz. O da hareketsiz. Aman ya Rabbi. Hangi kahramanlık dürtüsüyle bilmiyorum, vızıldayan kurşunların altında holü boydan boya aşıyorum. Ona kavuşuyorum, bana bakıyor ve gülümsüyor. Allah'a şükür hayatta, bir an önce ne sanmıştım? Haydi yalvarırım geliniz. Bırak bardağımı bitireyim. Deliliğin lüzumu yok, gelin. İki elimle uğursuz bardağa yapışıyorum, o da iki eliyle asılıyor, bırak. On parmağı ile örterek içkiyi koruyor. Vazgeçin şundan, katiyen. Meğer ki bir kurşun parçalansın da güzelim viski etrafa serpilsin. Canım iş sağ kalmakta, yarın başka viski bulunur. Ne malum, belki bu deliler yine yasaklar. Patlamalar ve haykırışlar arasında tartışıyorduk. Feci olduğu kadar gülünç, her türlü hadiseyle kuşatılmış olarak. Her geçim vasıtasından mahrum, dünyanın diğer kısımlarıyla alakasız ve bağlılar gibi tecrit olunmuş bir halde, aylarca oturduk Budapeşte de. Etrafımızda harp sonrasının büyük faciası tamamlanmadaydı. Orada burada her şey çöküyor, ufalanıyordu. Acizdik, taşınmaz eşyalara dönmüştük. Gemimizi gevelemekten başka çaremiz yoktu. Ya Türkiye'de neler oluyordu acaba? Herkesin hali ne olacaktı? Ya bizim halimiz? 70. 1919 Peşte, Viyana, İstanbul. Sahile vuran kazazadeler gibi Budapeşte'ye atılmışlardı. Hiç alışkın olmadıkları şekilde zayıf, örselenmiş ve yalnızdılar. Kimse yardımlarına gelmiyordu. Kuşatma altındaki bir şehirde kendi başlarının çaresine bakmak. Bu cendereden kendi çabalarıyla kurtulmak zorundaydılar. Artık Peşte'de ikamete lüzum da imkan da kalmamıştı. Bir hayli zorluktan sonra Viyana'ya geçebildiler. Orada da İmparator Karl'ın hanedanı çökmüştü. Bir imparatorluk yıkılıyor, kalıntıları üzerinde Çekoslovakya, Yugoslavya, Avusturya kuruluyordu. Viyana müttefik işgali altındaydı. Ama hiç değilse orada dostları vardı. Onlar aracılığıyla para bulabildiler. Hale yola girebildiler. Yardıma koşan o dostlardan biri harbin son iki senesinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun karargahında Türk ordusunun askeri temsilcisi olarak görev yapan Pertev Paşa'ydı. Onunla sık sık bir araya geliyor, dünyanın ve vatanın içinde bulunduğu durumu kederle değerlendiriyorlardı. Barış Konferansı Paris'te başlamıştı. Fransa, Almanların bileğini kırarcasına bükmekte kararlıydı. Dünya Amerikan Başkanı Wilson'ın barış prensiplerini konuşuyordu. Türkiye'de de özellikle İttihatçılar Amerika'ya ümit bağlamaya başlamıştı. Padişah Vahdettin, İngilizlerle uzlaşma ümidiyle İngiliz yanlısı eniştesi Damat Ferit Paşa'yı sadrazamlığa getirmişti. Eski dostumdur diye bahsetti ondan Hamit. Onu 35 sene evvel Paris sefaretinde ateşi milterken hürriyet yanlısı bir asker olarak tanımıştı. Darülfünun'un siyaset şubesine beraber gitmişlerdi. Ferit'in zekasına, yeteneğine, sohbetine hayrandı. Ama hanedana damat olduktan sonra yeteneğini istibdatın hizmetine sunmasına da hayret etmişti. Şubat ayında müttefik Şark orduları başkumandanı Fransız generali Desparay'ın İstanbul'a şaşalı bir yürüyüş yaptığını haber aldılar. Şehrin Müslüman tebaası geçidi gözyaşları içinde takip etmiş, gayrimüslimler ise sevinç gösterileri yapmıştı. Koca İstanbul basınında bir tek Süleyman Nazif sesini yükseltebilmiş, hadisatta her nasılsa sansürden kurtulabilmiş, Kara Bir Gün başlıklı makalesinde koca Viyana şehrini defalarca sarmış bir ümmetin keder defterinde böyle bir üzüntü satırı ezelden yazılıymış diye yazmıştı. Sonradan Süleyman Nazif için idam hükmü çıktığını öğrenmişler, hepten yasa bürünmüşlerdi. O kederli günlerden birinde Hamit, "Pertev Paşa size bir şey yazacağım," dedi. Paşa kendisine bir defter takdim etti. Şair Mayıs'ın 15. günü defteri geri getirdi. İçinde günün ruh halini ele veren bir şiir vardı. 71. Pertev Paşa, Pertev Paşa, ahvale ne dersin? Elbette bu melunlara sen lanet edersin. Asker sıfatıyla hele mahkum mu kedersin? Hangi vatana, hangi hudut üzre gidersin? Adaya sorarsak ne vatan kaldı ne serhat, pamalı vuhuş oldu o güzzar-ı muhallet. Dağlar, dereler ah ediyor hasretinizle, onlar ki taninsaz idiler nusretinizle. Merdane olan himmetiniz gayretinizle, hicran ocağı oldu vatan hicretinizle. Hüsranınız ettiyse de adanızı raksan, asla şeref-ü şanınıza gelmedi noksan. Sizlerdiniz İslam'ı eden hıfz-ı siyanet, İslam'ın içinden nebean etti ihanet. Kimlerdir eden Mekki'yi yenbu'u hiyanet? Ya beyti, hüdayı kim kime kıldı emanet? Bilmem bu siyah-i cilveyi asara ne dersin? Hempay-i nasara olan ensara ne dersin? Pürsan olurum ben bunu raşan u hirasan. Bilmem ki nasıl dinine iman eder insan. Eflaki de görsem diyorum hak ile yeksan, dünyaya o gün belki gelir adl ile ihsan. Bir gün gelir ancak gene iman ederiz biz, ettiklerine hasmı peşiman ederiz biz. Avdetle o fıtri olan ahlak-ı fezail, ahvad olur elbet gene ecdadına nail. Türk ordusu namıyla çıkar dafi sail, aguşu vatandan gene bir mahşeri hail. Sen sağ ol, emin ol ki o gün lazım olursun. En canlı cenahıyla onun azim olursun. Viyana, 15 Mayıs 1919, Abdülhak Hamit, Muhibbi Halisiniz. Pertev Paşa, Pertev Paşa, bu durumlara ne dersin? Elbette bu lanet olasılara sen lanet edersin. Asker sıfatıyla hele, kederin mahkumusun, hangi vatana, hangi hududa gidersin? Düşmanlara sorarsak ne vatan kaldı ne sınır. Vahşilerin ayakları altında çiğnenen ebedi gül bahçesi. Dağlar, dereler ah ediyor hasretinizle. Onlar ki çınlıyorlardı yardımınızla. Mertçe olan istekliliğiniz ve çabanızla. Hicran ocağı oldu vatan hicretinizle. Düş kırıklığınız düşmanınızı dans ettirdiyse de, asla şerefinize ve şanınıza gelmedi noksan. Sizlerdiniz İslam'ı koruyan, kollayan. İslam'ın içinden fışkırdı ihanet. Kimlerdir Mekke'yi hainliğin kaynağı kılan? Ya Tanrı'nın evini kime, kim kıldı emanet? Bilmem bu kapkara asırların ortaya çıkışına ne dersin? Hristiyanların yoldaşı olan Ensara, hicret sırasında Hazreti Muhammed ve Müslümanlara yardım edenler. Ne dersin? Sorarım ben bunu titreyerek ve çekinerek. Bilmem ki nasıl dinine iman eder insan. Gökleri de görsem diyorum ki yerle bir olmuş. Dünyaya o gün gelir belki adalet ile iyilik. Bir gün gelir ancak gene iman ederiz biz. Ettiklerine hasmı pişman ederiz biz. Geri dönüşüyle o doğuştan gelen ahlak ve erdemlerin, torunlar elbet gene atalarına ulaşır. Türk ordusu adıyla çıkar, saldıranları kovalar. Vatanın bağrından gene bir korku mahşeri. Sen sağ ol, emin ol ki lazım olursun. En canlı kanadıyla onun yücelirsin. Viyana, 15 Mayıs 1919, Abdülhak Hamit, en içten dostunuz. Eski bir hatıra adıyla Cumhuriyet No. 4641, 16 Nisan 1937. Abdülhak Hamit Tarhan bütün şiirleri 3. Hep yahut hiç. İlhamı Vatan, hazırlayan İnci Engin'ün. İstanbul Dergah Yayınları, 2. baskı, Kasım 1999, sayfa 334-335. 72. 16 Mayıs 1919 Viyana. Abdülhak Hamid'in bu şiiri yazıp Pertev Paşa'ya verdiği gün Yunanlılar İzmir'i işgal etti. Şair bu büyük felaketi adeta hissedip kağıda dökmüştü. Haber İstanbul'da Baba Ali'ye yıldırım gibi düşmüştü. Damat Ferit kabinesi istifa etmiş, nümayişler baş göstermişti. Hamit ve Pertev Paşa işgali 16 Mayıs sabahı Viyana'da bir telgraftan öğrendiler. Stadtpark'ta derin bir üzüntü içinde gezerlerken Pertev Paşa, parktakilerin duyabileceği bir sesle "Yunanlılar İzmir'i işgal edebilir fakat kesinlikle ve kesinlikle orada tutunamazlar" diye haykırdı. Sonra da İleri gazetesinden Mehmet Emin'in Sultanahmet mitingindeki konuşmasını gözyaşları içinde okudu Hamid'e. "Ah kardeşler, yine ölüm, yine buhran mı? Yine hicran, yine matem mi? Demir ve ateş kardeşler. Ben bunlarda hiçbir vatan ve ırkın öldüğünü işitmedim. Şerefli bir tarih ve medeniyete, sağlam bir fazilet ve ahlaka, zengin bir şiir ve edebiyata, dini ve milli ananelere, ırki ve vatani hatıralara malik olan bir milletin mahvolduğunu tarih göstermiyor. Hamit bu felaketin uzağında olduğuna mı şükretsin, vatanı acı çekerken bağrında olamadığına mı kahretsin bilemiyordu. O an bulunduğu yerden gitmeyi düşünebiliyordu. Lucien yeniden yurt dışına çıkış izni ve vize peşine düştü. Hiç kolay bir iş değildi bu. Çünkü müttefik kurallarına göre Hamit'in sınır dışı edilmesi gerekiyordu. Buna karşın işgalciler ona ne oturma izni veriyor ne gitmesine müsaade ediyorlardı. Arada asılı kalmışlardı. Sonunda imdada sefaretteki Ermeni katiplerinden biri yetişti. Viyana'daki İtalyan memurlarına müracaat ederek Hamit ve eşine Trieste için davet çıkarttı. Bu kaçamak imkanını derhal değerlendirip Lucien'in deyişiyle sıvıştılar ve Viyana esaretinden kurtuldular. Bu zorunlu sürgünün son durağı Trieste olacaktı. 73. Bahar 1919 Trieste. Bize Trieste'ye sevk ettiler. Suç ortakları gibi gece gittik. Harap tren yollarından geçtik. Molozlara takılıp sendeleyerek, resmi kalkış saatine göre biraz gecikerek bir vagona vardık ki bütün ışıkları söndürülmüş garın bir kenarına çekilmiş duruyordu. Abdülhak Hamit ışık diye feryat etmese dayanacak bir kol, içmekte ısrar ettiği sigara için çakmak ve daha bilmem neler isteyip durmasa bu gece yürüyüşü çok heyecanlı olacaktı. Onun isteklerini yerine getirememek korkusu hepsini bastırıyordu. Böyle yapmasam, o şartlarla gitmem diye dayatması ihtimali vardı, yapardı bunu da. Viyana'da aralarında birçok vatandaşımız da bulunan dostlar tarafından uğurlanarak bize ayrılmış vagona bindik. Yolluklarımız hazırlanmıştı. 30 kişiyi doyurmaya yetecek kadar her türlü yiyecek filelere doldurulmuş, 3. mevki kompartmanın bir kısmını kaplamıştı. İlk mesele bizim o kompartmana kapanmamız ve kapının mühürlenmesiydi. Kırmızı bal mumu mührün gerisinde kalmakla beraber yine tahdit edilmiş olmadık. Çünkü Abdülhak Hamit bu işle vazifeli İtalyan subayına bundan sakınılırsa iyi edeceğini bildirdi. "Ekselans, mecburum. Kim mecbur ediyor sizi? Şerefin üzerine yemin ettim. Ben de mühür mumunu sökmeye şerefim üzerine yemin ettim. Sizden daha yaşlı olduğum için şerefimin öncelik hakkı vardır." Çıkarını bilen Latin tartışmadan kaçınmanın kendince daha faydalı olduğunu fark etti ve Abdülhak Hamit'ten kompartmanı terk etmeyeceğine dair söz almakla kaldı. Bu vaat yapılınca hayırsever muhafızımızı oturduğumuz tahta sıralarda şereflendirdik. Kendisini yemeğe davet ettik. İştahına bakılırsa sepetlerimizi dolduran nefis şeylerden pek hoşlandığına hükmedeceğim. Trieste'de konsolosluk işlerine bakan Nihal Köse Arif'i trene gelerek bizi selamete kavuşturdu. Bir gecelik hapishanemizden çıktığımız sırada bir bahar sabahı Taze semayı altınlı bir maviye boyuyordu. Sanki önümüzde ışıklı bir revak açılıyordu. Ondan ötede her şey nurdan ibaret olsa gerekti. Açlık, soğuk, korku hepsi bitmişti artık. Feci maceralar da bitmişti. Her ne kadar Budapeşte bizim kasvetli ve çirkin şeyleri unutmaktaki harikulade yeteneğimiz sayesinde hatırımızda biraz solmuşsa da daha dün ayrıldığımız Viyana'nın izlenimleri pek tazeydi. Şaşkına dönmüş halkıyla Viyana. Zarafetsiz ve neşesiz Viyana. Rüzgarın kamçıladığı, karın beneklediği, kurşun göğüyle Viyana. Göreceklerimizle ne tezat. Kar su aşılır aşılmaz şafağın ilk ışıklarını pembe beyazla yıldızlayan o çiçekli ağaçlar, o bakir güneş, şen çehreler, çevremizde cıvıldayan o insanlar. Cidden bu yenileşmeydi, yeniden doğuştu. Bize bir güzellik cihan iade ediliyordu. Nihat Bey bizi Savoy Oteli'ne götürdü. Önünde pırıltılı bir deniz sabahın berrak serinliğinde dalgalarıyla oynaşıyordu. Birkaç saat dinlendikten sonra bu Ali Cenap ve Asil Nihat Bey'in teklif ettiği gezintilere çıktık. Gıdadan taşacak derecede dolu antika Bonevia lokantasında uzun ziyaretler. Alevlerin ardında sıralanmış kuzu çevirmeleri. Emsalsiz balıklar, hasırlara asılmış çenti binlikleri. Burcu burcu kokular, gürültü. Kısacası hayat. Defne dallarıyla taçlı zafer taklarının altından, yaşasın nidalarıyla şehri geri alan birliklerin az evvel resmi geçit yaptığı Lunga Mar'da avare dolaşmalar. Zavallı imparatoriçe, Charlotte'un evvela aşk, sonra çılgınlık senelerini geçirdiği Miramar şatosunda gezmeler. Meşhur trajedi aktörü Zacconi'nin ilk defa İtalyan diliyle söyleyerek temsil verdiği tiyatroda hazır bulunur. Kır kahvelerinin çardakları altında başa vuran Grain Fental şarabının zevkini çıkarmak üzere sarı yollarda molalar. Açık havada mandolin namelerinin bestelediği ateşli seslerle salınarak sandal gezintileri. Hayranlık ve zevk içindeydik. İtiraf edelim ki yığınla meyve, kucak kucak çiçek, kutlu bir iklim, müşfik bir dost, bütün bunlar vatana giden yolumuza serpilmişti. Ve adeta aşırı güzellikteydi. Trieste'de geçirdiğimiz birkaç hafta hafızamızda zevkler arasında bir eğlence olarak kaldı. Gidiş günü geldi, Nihat Bey son bir defa daha bize refakat etti. Limanda durduğu yerde sallanan vapura bindik. 74. 1919 Türkiye yolunda. Evlerine bakmaya geldiğinde harbin sonu vahim olacak diyen paşa, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a, daha doğrusu işgalden İstiklal'e yelken açarken bir başka vapurda Abdülhak Hamit'le Lüsyen'i Trieste'den Türkiye'ye, daha doğrusu harp cinnetinden işgal felaketine taşıyordu. Dövüşte yokken teslimde İstanbul'a dönmek can yakıcıydı. Bir meçhulden bir başka meçhule gidiyorlardı. Kaçtıkları işgalci onları İstanbul açıklarındaki zırhlılarda bekliyordu. Gemileri Avrupa'nın sınır dışı ettiği Türklerle doluydu. Galicia'dan gelen askerler, talebeler, iş adamları. Yabancı bayrak altında seyyar bir mülteci ailesi. Adeta ana vatana doğru yüzen bir vatan parçasına binmiş Türkiye'ye dönüyorlardı. Hamit gerçek kimliğini gizlemişti. Kayıtlara göre o bir Darülfünun talebesiydi. Hayli yaşlı bir öğrenci. Lüsyen ise güverte subaylarına göre bir estudiantina turka, yani Türk üniversitesinde tahsil gören bir kız. Hangi üniversitedensiniz diye sorduklarında rastgele bir isim uyduruyordu. Sonra içini acıtan o soru geliyordu. Peki ya muhterem pederiniz? O da aynı üniversiteden. Hangi bölümden? Türk edebiyatından. Güverte subayı İtalya'yı nasıl bulduğunu sorunca çok sevdiğini söyleyen Lüsyen, "İnşallah yeniden dönersiniz," dedi subay. Bu dilek tahmin etmediği kadar erken gerçekleşecekti, hem de aklına bile getiremeyeceği şartlar altında. 15. ayrımın sonu sayfa 198, devamı 16. ayrımda.